Ayrım 14.
Belki de bu odaya girebilen en kadınımsı yaratık bendim ve bu ziyaretlerimin sayısı da bir elin parmaklarının sayısından fazla değildi. Paşanın odaları bence haremden bile daha kapalı, içe dönük yerlerdi. Sokullu, kemerli burnunun üzerinden şahin gibi gözleriyle beni bir süre süzdü, sonra "İyi gitti Abdullah," dedi. "Allah'a şükürler olsun. Sana da Allah'ın hizmetkarı. Allah sizden razı olsun efendimiz." Önünde eğilip ellerimi omuzlarıma yerleştirip kımıldamadan durdum. Paşa merasim kıyafetini çıkartıyordu. Yardım etmek üzere elimi uzattım. Yüzündeki ifadeden buna onca yıldan sonra bile alışamadığını anlıyordum. O hala vahşi bir Bosnalıydı. Yan gözle omuzlarına bakıyordum. Üzerindeki ince gömleğin altından yaşlı ve yorgun görünüyordu. Gerçekten de çok yorgundu. Bir başkası olsa mutlaka boynunu ve omuzlarını ovdururdu. Bir an bunu yapmak istedim ama sonra söylemeye bile cesaret edemedim. Vezir-i Azam artık 70'ine merdiven dayamıştı. Beyazları kapamak için kullandığı kına, sakalına belirgin bir kızıllık veriyordu. Ve gözleri bu gece sanki daha bir yorgun, daha bir bitkindi. Allah'tan başka hiç kimse bu göz kapaklarının üzerindeki ağırlığı bilemezdi. "Söyle bana hadım." "Efendimiz." Bana sorduğu şeyin cevabını vermeye hazır değildim. "Söyle bana, Gazanfer Ağa hakkında ne biliyorsun?" Gazanfer'in adının başına eklediği sıfatı duyunca iyice şaşırıp ne diyeceğimi bilemez bir hale gelmiştim. Bir an için başka birinden söz ediyor bile sandım. "Ağa, efendi." Evet, bunlar hadımlara hitap edilirken söylenebilecek sözlerdi ama ancak çok önemli durumlardı. Bunlar üstad kelimesinden çok daha onur verici hitap biçimleriydi. Gazanfer bir hatımdır. Evet, bu bilinen bir şeydi. Başka bir şey daha söylemeliydim. Gazanfer işini bilen ve iyi yapan bir hadımdır. Tabii ki bunu söylerken kimin hizmetinde olduğunu belirtmeye gerek duymamıştım. Efendim başını salladı, sözlerimi değerlendirmişti. Ama sanıyorum sözlerimi onun kendi bildiğini yapan, güvenebileceği biri olduğu şeklinde değerlendirmişti. Ben aslında tam olarak bunu söylemek istememiştim. Niye sordunuz efendim? Görünen o ki kapı ağası olacak. Kapı ağası mı? Evet, hatta olacak demek yanlış olur. Oldu bile. Artık av dışında her an sultanın yanında bulunacak Gazanfer Ağa. Sultan Murat bugün açıkladı bizi ziyaret ettiğinde. Ama kapı ağası olmak neredeyse Vezir-i Azam'lığa yakın bir görev. Öyle. Hatta rahmetli Sultanımız Süleyman Hicaz efkafını da kapı ağasının gözetimine verdiğinden beri daha da büyük bir önem kazandı bu görev. Safiye diye mırıldandım. Kendimi tutamamıştım. Evet, efendim ağır altın işlemelerle süslü kavuğunu çıkardı ve iyice tıraşlanmış çıplak başını çocuksu bir hareketle kaşıdı. Efendim sultanımın haremiyle uğraşmak benim üzerime vazife değil, bunu biliyorum. Ama onu yatağının başına kadar getirebilen bir kadının istediği her şeyi de yaptırabileceğini düşünmeliyim. Hatta dilediğine dilediği rütbeyi bile verdirebilir. Annesi Valide Sultan'ın ona yeni cariyeler sunma hazırlığında olduğunu biliyordum. Hatta bu konuyla ilgili olarak haremden bana bir iki not bile ulaştırıldı. Ama şimdi görünen o ki yaşlı kadın şu an için pek başarılı oldu denilemez. Sokullu Paşa sözlerini bitirince yeniden toparlandı ve gidip birkaç lamba daha yaktı. Biz hizmetkarlar ne güne duruyorduk? Eğilip halının kıvrık kenarını düzelttim. Ona bugün Safiye ile hadımı arasında geçen konuşmayı zamanında aktaramamıştım ama en azından bu işleri yapabilirdim. Gazanfer bugüne kadar Safiye'nin hadımıydı ama artık bu öğleden sonradan beri bütün imparatorluğun hadımı olmuştu. İşin aslı, bu değişikliğin beni nasıl etkileyeceği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bu konuda belki yardım alabilirdim. Ama Selim döneminde koca bir imparatorluğu yönetmiş olmasına karşın Efendim Sokulu'nun kadınların ve sessiz hadımların dünyasını tam olarak çözebileceğinden emin değildim. Sokullu sanki bu yaratıklar hiç yokmuş gibi davranmayı tercih edenlerdendi. Vezir-i Azam kendine kızmış gibi başını salladı. Sanırım 8 yıl boyunca rahmetli Selim'in döneminde her şeyi kendi kafama göre yapmaya çok alışmıştım. Bu bana Allah tarafından bir uyarı. Sonuçta unutmamalıyım, ben yalnızca bir köleyim. Ve bir efendi, ben de sizin kölenizim. Bunun ona ne faydası vardı? Herhalde hiç, ama şu anda ona sunabileceğim başka bir şey yoktu. Lambaların gölgeli ışığında gülüşü daha bir sert ve kuru görünüyordu. Evet, evet, her neyse, umalım ki sultanın kendisi de bir köle olmasın. Haremin mi? Bu düşünceyle doğrusu şaşırmıştım. Evet, gözdesinin. Ama Allah her şeyi daha iyi bilir. Efendim lambalardan birini rahlesinin üzerindeki kağıtlar daha iyi aydınlansın diye yanına çekti. Bu benim artık susmam gerektiği anlamına geliyordu. Paşanın işaretiyle çekildim. Şunu itiraf etmeliyim. Gazanfer ve ağa sözcüklerinin çok hoş, çok uyumlu bir ritmi vardı. Sanki birbiri için yaratılmış iki sözcüktü bunlar. Ve bu ikiliyi daha sonraki aylar boyunca çok sık duydum. Sanki herkesin Gazanfer ağa ile halledilecek bir işi vardı. Sultanın sarayındaki kapı ağası odaları henüz onarılamamış olduğundan bizim konakta görevini yerine getiriyordu Gazanfer. Ona paşanın selamlığının hemen yanındaki bölüm verilmişti. Ve ne garip, Safiye'nin hadımı artık zamanının büyük bir bölümünü erkeklerle geçiriyordu. Hem de çok önemli görevlerdeki erkeklerle. Safiye bu bölümde gelişmekte olan işleri kendi karnının büyümesine gösterdiğinden çok daha büyük bir ilgiyle izliyordu. Paşa'ya gelince o bütün bunlar olurken kendi mekanında bir yabancı gibi kalmıştı. Kapı ağasının en önemli görevlerinden biri hacı adaylarını Mekke'ye götürmekti. Ve Dülhicce ayında bu kutsal amaca erişecek olanların artık İstanbul'dan ayrılmalarının vakti olan 7. ay Recep çabucak gelmişti. Tabii ki imparatorluk başkentinin tüm halkı, özellikle de sultan, onların bu yolculuğuna bir yardımda bulunmalıydı. Hastalık ya da yaşlılık nedeniyle gidemeyecek olanların yerine gidecek vekillerin saptanıp işlemlerinin yapılması ve bu insanların gidecekleri yere götürecekleri armağanlar için de bir takım harç ve vergilerin ödenmesi gerekiyordu. Buradan sağlanan paranın bir kısmı hac yolunda geçilecek bazı yerlerde bedevilere güvence parası olarak veriliyor, bir kısmı başka yerlerden gelen hacılarla ticarette kullanılıyordu. Kalan ise türbe, tekke gibi diğer kutsal yerler için harcanıyordu. Bütün odalarımıza, koridorlara Venedik camından harikulade lambalar asılmıştı. En kaliteli halılar, altın işlemeli yeşil muhafazalar içindeki kutsal emanetler de cabasıydı. Ve tabii bir de kutsal Kabe'yi süsleyecek olan, üzerinde altın ipliklerle dini kelimelerin işlendiği simsiyah, saf ipekten inanılmaz uzunlukta kumaşlar. Bu amaçla hazırlanmış kumaşların en az yarısı yangında heba olup gitmişti. Bu yüzden bunlara herkes gözü gibi dikkatle bakıyordu. Sonunda bu kutsal yolculuğu yapacak olanların hareket günü geldi. Müslümanlığa yeni dönmüşlüğün ateşli coşkusu içindeki Arnavutlar, Bosnalılar, Asya steplerinden gelmiş vahşi eski dindarlar, neredeyse yarı çıplak Anadolu dervişleri, hepsi de sıra sıra dizilmişlerdi. Her yıl olduğu gibi yolculuk surların dışında bir turla başladı. Henüz işin başındaydılar. Bu insani coşku normaldi. O saflığa adım adım erişilecekti. Neredeyse herkesi özendiren kutsal yolcuların sevinci öylesine büyüktü ki son anda onlara katılanlar bile oluyordu. Geride kalanlarsa birbirlerine ve Tanrı'ya inşallah önümüzdeki yıl diyerek söz veriyorlardı. Sultanın küçük çapta bir ordu sayısındaki vekilleri Sürre alayının en başında yer alıyordu. Bunların da önünde şeceresi belli ve asla başka işlerde kullanılmamış iki deve yürüyordu. Birinci deve neredeyse tüm gövdesini örten sırmayla işli kırmızı kadifelerle donatılmıştı ve altından eğeri güneşin tüm ışıklarını büyük bir kutsallığın işareti gibi yansıtıyordu. İkincisinin üzerinde ise küçük yeşil kadifeden ve gümüşle işlenmiş bir eğer vardı. Bu peygamberin eğerini simgeliyordu. Bu sade ama çok kutsal ışıkların pırıltısında herkes neredeyse gırtlağını yırtarak Allah Allah diye bağırıyordu. Kendinden geçenlerin bazıları dayanamayıp devenin ayağının değdiği yerlere dizlerinin üzerine düşüp alınlarını sürüyordu. Sanki peygamber neredeyse 1000 yıl önce ölmemiş de bu deve ile şu anda önlerinden geçiyormuş gibi bir heyecan ve coşkuyu yaşıyordu bu insanlar. İki devenin ardından yalnızca sultanın temsiline ait pek çok deve daha geldi geçti. Çünkü yolculuk boyunca kutsal emanetlerin ve eğerin sergilenmesi için her gece biri kırmızı diğeri altın renginde iki büyük çadır kurulacaktı. Bunların taşınması başlı başına bir işti. Ayrıca Hicaz'a gönderilen 20 deve yükü altın ve gümüş vardı. Bütün bu işlerin yapılabilmesi için pek çok insan gerekliydi. Seyisler, biniciler, yükleme ve indirmede kullanılacak köleler, sucular, aşçılar. Kaldı ki bunların bir kısmı ailelerini de yanlarında götürüyorlardı. Bu bir başlangıçtı. Öncü grubun arkasından Tanrı'nın gözünde eşit, ama insan gözüyle eşit olduklarını söylemenin oldukça güç olduğu büyük bir kalabalık geliyordu. Yardımcıları olmadan bu yolculuğu yapamayacak olan öbür dünya korkusuna düşmüş yaşlı ve zengin kişiler vardı. Bunların haremleri hemen arkalarından taht-ı revanlarda taşınıyordu. İşin tuhafı bu taht-ı revanları sandıklardan, hadımları hammallardan ayırabilmek gerçekten çok zordu. Üzerine bindikleri eşeklerinden başka hiçbir şeyi olmayan yoksullar vardı daha arkada. Bunların Suriye'ye kadar bile ulaşabilecekleri şüpheliydi. Kaldı ki susuz Hicaz çöllerinde yaşayabilsinler. Bir de uyuz develerin tepesindeki zavallılar vardı ki bunlar gerçekten zorlanıyordu. Çünkü hayvanlar bağırıyor, aniden oturuyor ya da hızla ileri atılıyorlardı. Bu da kutsal yolcu alayının canını oldukça sıkıyordu. Disiplin içinde çelik birer sıra halinde yürüyen askerler bu yolculuğun tek düşmanının doğa olmadığını belli ediyordu. Bütün bu grupların ardından gelenlerse çok kalabalık bir şekilde birbirine tıpatıp benzeyen ve tüm yolu yürüyerek kat edecek olan yoksul ve perişan dervişler, dilencilerdi. Bunların çoğunun elinde bir testi su bile yoktu. Kutsal hedeflerine ulaşabilmek için her adımlarında Allah'ın merhametine ve onlara diğer zamanlardan daha cömert davranacak olan varlıklı hacı adaylarının iyilik ve yardımlarına güveniyorlardı. Hacı adayları selametle yolculuklarına çıktıktan hemen sonra hamileliğinin 8. ayında olan Safiye'nin Sultanın Topkapı'daki çatısının altındaki odaları hazırlanmıştı. Sarayda kendisini bekleyen entrika yumağına karşın Gözde'nin oraya gitmesine artık hiçbir şey engel olamazdı. Oysa yeni ebe onun geçirmiş olduğu düşük tehlikesi nedeniyle gerilimli ortamlardan uzak durmasını öğütlüyordu. Ama Safiye Murat'tan ve devlet işlerinden uzak kalmamaya kesinlikle kararlıydı. Bana gelince, Gazanfer Ağa'nın işleri yüzünden çok yoğun ve gerilimli günler yaşamıştım ve fazlasıyla yorgundum. Onlara ait son sandıklar da konağımızdan ayrıldığında artık bende de hal kalmamıştı ve hastalandım. Benim gibilerin başına sık sık gelen bir hastalıktı bu, idrar yollarında iltihaplanma. İsmihan'ın armağanı, her kullandığımda içimi acıyla buran ve güya yerini tuttuğu organımla kıyaslanınca son derece zavallı olan gümüş kateterimden kanlı bir akıntı bile gelmeye başlamıştı. Aslında daha önce belirti vermişti hastalık ama evde sürüp giden hengame içinde kendimle ilgilenecek hiç zamanım olmamıştı. Artık giderek yükselen ateş ve halsizlikle yataktan çıkamayacak haldeydim. Keten çayı ve nar suyuyla kendimi tedaviye çalışıyordum. Hastalığımın en yüksek noktasında olduğu o gün halsiz ve bedbin yatıyordum. Nar suyunu çoktan tüketmiştim. Keten çayı için yanı başımda duran su iyice soğumuştu ve benim kalkıp bunları mutfaktan alacak halim bile yoktu. Bu benim hatamdı. Özel işlerimi daima kendi başıma çözümlediğim için hiç kimsenin aklından benim de bir gün yardıma ihtiyacım olabileceği geçmiyordu. Kendimi inanılmaz derecede zavallı, yalnız ve çaresiz hissediyordum. Bunun nedeni belki de bu berbat hastalığın nedeninin insanlık dışı olmasıydı. Ölmek istiyordum çoğu zaman. Zaten bu yüzden ölen ne ilk ne de son hadım ben olurdum böyle bir durumda. Önceleri İsmihan'ın yanıma gelmesini beklemiştim. Yanında olmadığım için hiç mi rahatsız olmuyordu? Sonra bu isteğimden vazgeçmiştim. Çünkü onun merdivenleri inip uzun koridorları geçerek yanıma gelmesi gerçekten çok zor bir işti. Böyle bir ziyaret sonunda benim kendimi daha berbat hissetmeme yol açardı. İsmihan huzur ve mutluluk içinde olduğu yerde kalmalıydı. Sonra belki de diye düşünmüştüm, belki de minik Gülruh yanıma gelirdi. Bir süre onun neşeli sesini yanı başımda hayal etmiştim. Ama mutlaka annesi ona, sakın gidip zavallı Abdullah amcanı rahatsız etme diye tembih etmiş olmalıydı. Gülruh'un hareketliliğini izlemek bile gerçekten benim için çok yorucu olabilirdi. Kaldı ki onun gözlerinde en ufak bir endişe belirtisi bile görmeye katlanamazdım. Şu dünyada başka düşünecek kimsem yoktu. Birileri gelip benim bu utanılası hastalığıma tanık olmadan ölmek gerçekten de çok daha hayırlı olurdu. Hiç kimsenin beni böyle görmesini istemiyordum. Hatta odama mangal ve nar suyu getirecek basit bir hizmetkarın bile. Tam bu düşüncelerle uykuya dalmak üzereydim ki odaya biri girdi. Görmeyi en son isteyeceğim ve umacağım kişiydi içeri giren. Bu Gazanfer Ağa idi. Ayağa kalkmak için beceriksizce çabaladım. Onu karşısında gören herkesin yaptığı gibi en azından eteğini öpmeliydim. "Lütfen, rica ederim kendini yorma üstad," dedi. Acaba ses tonu ve hitabı kendi konumunu mu vurguluyordu? Bunu bilmem olanaksızdı. Gazanfer koca vücuduyla benim halının üzerine yayıldı. Zaten odadaki tek divanı ben doldurduğum için pek uygun bir yerde yoktu. Bunun uzun bir ziyaret anlamına gelmemesi için içimden dua ettim. Beklenmedik ziyaretçim iyice yerleştikten sonra uzun cümlelerle bana evimizi kendisine ve sorumlu olduğu kişilere açmış olduğumuz için teşekkür etti. Bizlerin cennetlik, konukseverliğimizin en yüce dualara layık olduğu gibi bir yığın övgü dolu cümle sıraladı ard arda. Bu adam benden ne istiyordu? Neredeyse ağrından zonklayan başım bu soruyla meşguldü. Böylesi yüksek konumda insanların kendi çıkarları olmadıkça hiç kimseye özel ziyaret yapmadıklarını biliyordum. Belki de kendisi ya da hanımı burada bir şey unutmuş olabilirdi. Kupkuru ve ateşten çatlamış dilim izin verdiğince bu yönde bir şeyler anlayabilmek için sorular sormaya çalıştım zorlukla. Gazanfer birden sustu ve kaşlarını çatarak aramızda duran sehpaya baktı. Ne yapmıştım da bu adamı kızdırmıştım? İşte şimdi cezamı çekecektim. Bu dev adamın ellerinde ölmek belki de berbat hastalığın pençesinde inleyerek ölmekten daha iyiydi. Ağa koca cüssesine karşın son derece hızlı hareket edebiliyordu ve onun her hareketi bizim gibi daha ölümlü görünenler için çok korkutucuydu. Yorganımı başıma doğru çektim endişeyle. Her an üzerime sehpadaki çanak çömlek fırlatılabilirdi. Ama bunu yapmadı ağa. Yerinden kalkıp hızla koridora fırladı. Fırtına gibiydi. Dışarıda gürleyen sesini duyabiliyordum. Yanına gelen hizmetkara avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Evin bu en kıymetli koruyucusunu nasıl bu kadar ihmal edebilirlerdi? Sizde bir parça Allah korkusu varsa hemen koşturup keten çayı ve nar suyu getirin. Korku içinde koşturan terliklerin sesini duydum. Gazanfer ortadayken kimin aklına Allah'tan korkmak gelebilirdi? Sonra dehşet verici konuğum odaya döndü ve sanki kendi cüssesinden ya da bağırışından utanmış gibi bir pozda sessizce tekrar halıya çöktü. Bir süre mangalın ateşini karıştırdı ama ben konuşana kadar başka bir şey söylemedi. Hareminizde huzur yerinde mi? Büyük, işkence izleriyle dolu yüzden küçük bir gülümseme geçti. Ben herhalde aklımı oynatmış olmalıydım. Bir kapı ağası artık haremle mi ilgilenirdi? Mekke ve Medine gibi iki kutsal yerin sorumlusu olan kapı ağası. Ama hadım benim sorumla şaşmış ya da kızmış gibi değildi. Hanımım Safiye diye başladı sözlerine. Neredeyse dedikodu eden dostça bir ses tonuydu bu. Düşman saflarında bir zayıflamanın haberini almış. Bu yüzden saraya dönmekte acele etti. Zayıflama, düşman saflarında. Böyle karışık sözlerle başa çıkamayacak kadar hastaydım. Küçük Macar, Nur Banu'nun Macarı, Murad'ın gönlünü çelmekte de, gebe kalmakta da hiç vakit kaybetmemiş. Acaba bu cümlede kendi memleketiyle gizliden bir övünme mi vardı kendi hanımına karşı? Galiba durumu biraz anlamaya başlamıştım ve dedim ki, demek Safiye ve küçük hevesli arasında bir rekabet söz konusu. Gazanfer belli belirsiz gülümsedi ama dedi, benim hanımımın cephaneliğinde iki yeni silah var. Silah mı? Yüksek ateş zihnimi zorluyordu. Aklıma gelenlerin dehşetiyle titredim. Ve çılgınca cesur olan her asker gibi bunları düşmanına karşı kullanmak için sabırsızlanıyor. Bebeğini doğurmak için duyduğu sabırsızlıktan bile mi fazla demek istiyorsun? Evet. Bunların birincisi hekim. Hekim? Onu tanıyorsun. Safiye ve bebeğinin hayatı tehlikede olduğunda senin getirdiğin adam. İnsanları kendisini kurtaranın, iyileşmesini sağlayanın o hekim olduğuna nasıl da inandırdı? Murad'ı bile. Sultan bundan öylesine etkilendi ki gözdesi ebeden memnun kalmadığı her an o İtalyan hekimi yanına çağırabilmesi için gereken izni bile verdi. İsmihan bunları duysa mutlaka bütün harem kadınları gibi zavallı Safiye derdi. Zavallı Safiye, ağabeyim artık onu eskisi gibi sevmiyor. Kadınına karşı böyle bir aldırmazlık. Eski kıskançlığına ne oldu? Ama işler mutlaka çok daha farklıydı. Adamın kadın sağlığı ve bedeni üzerindeki bilgileri aklıma geldi. O sıralarda Safiye'nin bunları kendisi için öğrendiğini sanmıştım. Oysa çok daha ileri görüşlü olduğunu düşünebilmeliydim. Murad'ın haremindeki tek kadın o değildi ve başkaları da rahatlıkla gebe kalabilirdi. Adamın hareme girmesi gerekmiyordu. Bilgilerini Safiye'ye aktarması yeterliydi. Kendini bilime adamış olduğu bilinen bu adamı Safiye kör etmiş olabilir miydi?